Ayrım 5, sayfa 80. Dorniker güneş saatinin gölgesi 10 sayısını gösterirken bahçeden gelen neşeli haykırışlardan uyandı. Gözleri yarı kapalı olduğu halde balkona çıktığında ikizlerin aşağıda bornozuna bakıp bakıp gülüştüklerini gördü. Giysinin kolu hala balkonun korkuluğuna bağlıydı.
"Hey mühendis!" diye bağırdı Hidet. "Midet bunun silmek için paçavra olduğunu söylüyor. Bu muhtar için bayrak değil mi?"
Devlet adamı çocukların dediklerini anlamaya çalışmadan bornozun kolunu çözmeye başladı ve bile bile sesini yükselterek "Evet iyice kurumuş" dedi ama kolda bir türlü çözülmüyordu. Geceden kalan çiğ bornozu ıslak süngere çevirmişti. Daha sonra yemek salonuna indi. Sorumsuz davranışları için sekreterinden hesap soracaktı. Olacak iş değildi bu. "Arkadaşlar!" diye bağıracaktı. Uçkuruna ve nefsine mukayyet olmayı bilmeyenlerin partide ve halkın hizmetinde yeri yoktur. Malka da uyku sersemliğini üzerinden atamamıştı henüz. Kahvaltı sofrasını türlü yiyeceklerle donatırken gözlerini kısarak Dorniker'e baktı ve şaşkınlığını gizlemeden "Ya Rabbim!" dedi. "Böyle yabancı sözcükler kullanarak hiç durmadan bu denli güzel konuşmayı nereden öğrendin Bay Dorniker? Senin gibi konuşanı ilk kez görüyorum."
"Bu gece de gel," diye fısıldadı Dorniker. "Seni bekleyeceğim."
"Sus kocam."
Dorniker ne yapacağını bilmeden bir şeyler arıyormuş gibi mutfakta dolaşmaya başladı. Celep de oradaydı. Devlet adamı ilgisiz bir şeyler anlattıktan sonra söz arasında köyde kaç tane din görevlisinin bulunduğunu sordu.
"Bir tek kişi," diye cevap verdi Celep ve kederli bir gülümseme ile kendini gösterdi. "Çok sayılmaz," dedi Dorniker. "Böyle bir cemaate de pek itimat edilmez hani."
"Elden ne gelir? Havrası bile olmayan bir köyde dini bütün olmak çok zor."
Dorniker birden öfkelenir gibi oldu. "İyi valla, çok iyi maşallah. Havra için para yok ama muhtar için araba var. Çok iyi."
Celep şaşkınlıkla Dorniker'e baktı. "Özür dilerim mühendis bey, arabayı onun adına siz kiralamadınız mı?"
"Olabilir ama bu arabaya şıp diye konmak için sebep değil. Verdik diye hemen üzerine saldırmak mı lazım?"
Devlet adamı bu sözleri söylemekteki amacına ulaşır gibiydi.
"Mühendis bey," diye mırıldandı Celep, "köyde bir havra kurmama yardım edebilir misiniz?" "Arzuna bütün kalbimle iştirak ediyorum arkadaşlar. Ama muhtarın ihtiyaçları haricindeki mesarif için tahsisatım yok."
"Ben Kimyon köyün muhtarı olamaz mıyım mühendis bey? Üstelik ben Celep'im."
"O nasıl laf? Celep'in berberden aşağı kalır tarafı mı var? Aksine Zalman Hasidov şahsi menfaatlerine göre hareket ediyor. Ama sen Sayın Haham Efendi Allahü Teala'nın menfaatlerini müdafaa ediyorsun."
"Evet çok doğru," dedi Celep, "ama ben haham değilim."
"Kanuna göre hahamsın, bil fiil hahamsın."
O sırada yüzünde gece eğlentisinin izleri henüz silinmemiş olan sekreter belirdi. Dorniker iyiden iyiye heyecanlanan Celep'i orada bırakıp sert adımlarla sekreterinin yanına geldi.
"Sana bir çift lafım var dostum Zeev," diye tısladı. Sekreter bir şey olmamış gibi kahvaltı masasına yerleşti.
"Buyur Dorniker, mesele nedir?" Devlet adamı masaya dayanıp Zeev'e yanaştı ve sözlerinin üzerine basa basa
"Mesele arkadaşlar gece cereyan eden hadisedir," dedi.
"Kaygılanma Dorniker," dedi sekreter, ekmeğine erik reçelini sürerken, "sizi bahçede ben de Dvora'dan başka gören olmadı. İçin rahat etsin, bu mesele aramızda kalacak."
"Teşekkür ederim," diye kekeledi Dorniker ve yumurtasını soymaya koyuldu.
Öğleden sonra çobanın otlaktan döndüğü saatlerde Kimyon köyde o güne dek duyulmamış olaylar meydana geldi. Olayın nasıl başladığı tam olarak anlaşılamadı. Bir ara kundura atölyesinin kapısı sertçe açılmış, Tısemah Gorviç ile çoban yumruk yumruğa dışarıya uğramışlardı.
"Sen beni aptal mı sanıyorsun Gorviç?" diye bağırmıştı çoban.
"Dvora ile benle buluşmasını yasak ettiğini biliyorum."
"Ben mi yasak etmişim?" diye kükredi kundura tamircisi. "Neden yasak edecekmişim deli?"
"Bunu sen mi soruyorsun? Sen her seferinde aramıza maniler koyabileceğini mi sanıyorsun? Maddi imkanlara sahip olduğun için mi yapıyorsun bunu?"
"Ne?"
"Evet evet, kulaklarına inanabilirsin Tısemah Gorviç.
Tanrı'ya şükürler olsun ki bana görmem için göz vermiş. Elinde seri imalat imkanları var diye her şeye burnunu sokabileceğini mi sanıyorsun? Bu adam vallahi sarhoş diye kükredi kundura tamircisi. Miha daha sinirlerime hakim iken git buradan.
Sen bana emir veremezsin Gorbiç, sen daha muhtar değilsin.
Kundura tamircisi yılan sokmuş gibi sıçradı. Muhtar berber iki gündür dükkanının önünde kışkırtıcı davranışlarda bulunuyordu. Gorbiç yumruğunu sıkıp havada salladı.
Ben seni sandığından daha önce muhtar olacağım. Bu bazı kişilerin hoşuna gitmese bile.
Dolniker köyün iki atmacasına uzun uzun baktı.
Nihayet insan dilinde konuşmaya başladılar. Nihayet az da olsa kıpırtı başladı diye fısıldadı sekreterine. Zahiren bu iki vatandaşın fert seviyesinde münakaşalarından başka bir şey değil. Vazifemiz bu çeşit hareketleri takbih etmektir. Ama benim noktayı nazarımdan burada minyatür bir ihtilalle karşı karşıyayız. Bu köyün kahredici sükuneti sona ermiştir artık.
Her neyse dedi sekreter sinirle. Bizim güvercinler müdür Şoltays'ın eline geçmiştir.
Bak bundan emin değilim dedi Dorniker. Bir yerde okudum. Bu yaz yollarda ezilen kuşların sayısı binleri bulmuş.
Hermann Spiegel koşar adımlarla yanlarına gelerek sordu.
Neden kavga ediyorlar?
Neden olacak dedi Dolniker. Muhtarlık meselesi yüzünden.
Ama aptalca bir şey bu dedi veteriner. Dün akşam karımla konuşuyorduk bu konuda. Ona göre el yazımın çok düzgün ve okunaklı olması nedeniyle muhtarlığa en çok yakışan benmişim. Ona dedim ki sen ne diyorsun hanımcığım, benim derdim bana yeter.
Neden olmasın diye atıldı Dolniker. Bir entelektüel de iyi bir muhtar olabilir. Ne yani, araba ile gezme hakkı yalnız dükkan sahiplerine mi ait?
Böyle mi düşünüyorsunuz mühendis bey dedi Hermann Spiegel gözlerini kırpıştırıp dövüşenlerden yana bakarak. Bu arada çobanla kunduracı kavgayı bırakmış evlerine yönelmişlerdi.
Her şeyi benden bekliyorlar dedi devlet adamı. Şimdi kundura tamircisine gidip kendisine bahis ile alakalı elementer malumat vereceğim. Söyle bana dostum Zeev, araba fikrini ilk ortaya attığım zaman işin böyle bir inkişaf göstereceğini düşünmüş müydün?
Zeev ile sarışın genç kız ormanın içinden geçen dar yolda yürüyorlardı. Kalın kaşlı sekreter kolunu Dvora'nın beline dolamıştı. Genç kız da erkeğinin koltuğu altına sokulmuş ona hayran hayran bakıyordu. ''Kuşların cıvıltısını duyuyor musun?'' diye coşku ile sordu Dvora. Sekreter gürültüyü duyduğunu ve sağır olmadığını söyleyerek onu yatıştırmaya çalıştı.
''Üstelik yalnız cıvıldamakla kalmıyorlar, giysilerimizi de lekeliyorlar.''
Siz kentliler her şeyde kötü bir yan ararsınız.
Tam tersine yavrum, biz iyiyi ararız.
Bunların boş ve anlamsız sözler olmadığını göstermek için de gözlüklerini çıkarıp genç kızın diri vücudunu bir ağaca dayadı ve dudaklarından öptü. Bu Kimyon köydeki tek eğlencesiydi. Genç çift uzunca bir aradan sonra yoluna devam etti.
Mühendis senden akıllı değil mi diye sordu Dvora.
Görünüşte öyle.
Ya madem öyle, nedensin onun bakıcısısın da o senin bakıcın değil?
Ben onun bakıcısı değilim, özel sekreteriyim.
Niçin peki?
Söylemediği her sözü yazmak, istemediği her işi ayarlamak, atacağı her adımdan önce ona yol göstermek ve sonunda yaptıkları için kendisine teşekkür etmek için. Şimdi anladın mı?
Hiçbir şey anlamadım. Buraya niçin geldiniz?
Mühendis bey dinlenmeye geldi. Ben ise elimde olmayan nedenlerden.
Yalan! Mühendis bey dinlenmeye değil, insanları birbirlerine düşürmeye geldi.
Evet olabilir, mesleği bu aslında.
Meslek mi? İnsanlar neden böyle bir mesleğe izin veriyorlar?
Belki de birbirlerine düşmeye istekli olduklarından.
Zeev ile Dvora konuşa konuşa ağaçların seyrekleştiği çimen kaplı bir alana geldiler. Dvora bir çam kütüğüne oturdu. Zeev de dizlerinin üzerine çöküp başını kızın bacağına dayadı. Dvora elini sekreterin saçları arasında dolaştırmaya başladı.
''Biliyor musun Zeev, babam çok değişti.'' diye yakındı genç kız. ''Birkaç gündür tarlaya gitmişler, hep mühendis beyle konuşuyor. Sonra da atölyede oturup saatlerce düşünüyor.'' Onunla bir çift söz etmeye olanak kalmadı, biliyorsun çok inatçıdır.
Nasıl bilebilirim?
Eşek gibi inatçıdır, biliyorum. Babaya eşek demek çok ayıp ama durum böyle işte. Dün akşam mühendis beyle konuştuktan sonra eve döndüğünde bana dedi ki, Dvora, oturup bir kamu hizmeti düşünelim.
Evet, öyle denir, kamu hizmeti.
Bunun ne olduğunu sordum babama. Halk yararına bir şeyler yapacağım. Gerçekten onlar için çalıştığımı, Hasidov gibi tıraştan bile anlamayan bir insan olmadığımı göstermeliyim diye cevap verdi. Bütün gün oturup düşündük. Ben köyde eksikliği duyulan bazı şeyleri önerdim. Daha fazla çocuk, daha fazla serin hava gibi. Ama ancak akşama doğru güzel bir şeyler bulabildik. Köyde yeterli su yok. Babam buna çok sevindi ve beni büyük bir levha üzerine bir şeyler yazmaya zorladı. Kendisi pek yazmayı bilmez de. Size söylüyorum diye yazdım levhaya büyük harflerle. Berber muhtar kalır, su filan hiç yok. Ben muhtar olursam köy meydanına büyük bir kuyu açacağım. Bil fiil. Şimdi de bu iğrenç şeyi babam atölyesine asmak istiyor. Herkes görsün diye. Ne gülüyorsun? Bunda gülecek ne var? Zev kasıklarını tuta tuta gülüyordu. Harika dedi kahkahalar arasında. Harika kıpırtı.
Bu nedir arkadaşlar diye bağırdı Dolnik Ertis hemen Gorviç'e duvarda asılı levhayı görünce. Müsaadenle bir sual sormak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun?
Yazılı bir bildiri bu diye kekeledi kundura tamircisi.
Mühendis bey, sorunların halka duyurulması gerektiğini siz söylememiş miydiniz?
İlan fikri aslı esasında lejitim olabilir dedi Dolniker. Ama beyan etmek istediklerini daha kısa ve tesirli şekilde yazmalısın ki halkın şuurunda yer etsin. Bir slogan yaratmalısın.
Slogan?
Evet, sloganın tesiri büyüktür arkadaşlar. Şimdi biraz sükunet rica edeceğim.
Dolniker başını elleri arasına alıp düşünmeye başladı. Kundura tamircisi ile yardımcısı taburelerinde heykel gibi oturuyor, nefes almaya bile cesaret edemiyorlardı. Dolniker derin düşüncelere daldı, izlenimini uyandırmak için kaşlarını çattı, alnını kırıştırdı ve ağzından çıkacak her sözü yasa kabul edecek olanların sessiz bekleyişlerinin tadını bir süre daha çıkardı. Birkaç dakika sonra kaldırıp hükmünü bildirdi.
Berber yok, kunduracı su.
Dolniker ertesi gün berber dükkanından geçip arabanın hala orada durup durmadığına baktı. Evet, yaşlı katıra bağlı araba ile sürücüsü, kira süresi birkaç gün önce bitmiş olmasına rağmen hala Hasidov'un evinin önünde duruyordu. Bu da Dolniker'i hoşnut etmişti. Berber rakibi Tseman Gorviç'e boyun eğdi denmesin diye resmi arabasını bırakmak istememişti. Zalman Hasidov arabanın kirasını cebinden ödüyordu şimdi. Bir keresinde de karısı evinin tam karşısında bulunan kundura dükkanına araba ile gitmiş ve kraliçeleri anımsatan bir el hareketiyle ''Yarın arabacıyı yollar ayakkabıları aldırırım.'' demişti. Dolniker berber dükkanına girdiğinde berberin karısını gene yerleri süpürür buldu. Hasidovlar eve gitmeye hazırlanıyorlardı. Devlet adamı bu kez daha değişik karşılandı. Koltuğa otururken gözü eski aynaya asılı bir kağıt parçasına takıldı. Kağıtta şöyle yazılıydı. Kunduracı yok. Berber su.
Özür dilerim dostum dedi Dolniker. Bu ne?
''Vallahi bilmiyorum.'' dedi berber. Yüzü suç işlemiş bir çocuk gibi kıpkırmızı kesilmiş, sesi fısıltıya dönüşmüştü.
''Herkes Gorviç'in dükkanında bunun tam tersinin yazılı olduğunu söyledi. Ben de düşündüm ki.''
Hasidov umutsuz bakışlarını yanında duran karısına dikti.
''Mühendis bey.'' dedi karısı. ''Her şeyi anladık da bunun su ile ne ilgisi var onu anlayamadık.''
''Ben de tesadüfen öğrendim meseleyi.'' diye cevap verdi devlet adamı. ''Kundura tamircisi muhtarlığa seçildiği takdirde köye bir kuyu yaptıracakmış.''
''Ama buranın toprağında bir damla su yoktur.''
''Ama su getirmeyi taahhüt etmiyor ki arkadaşlar, kuyu açtıracağını söylüyor.''
''Buraya bak Zalman.'' diye bağırdı kadın. ''Sen de kuyu açtıracağım de, hatta iki kuyu, üç.''
Artık ne yapılsa boş hanımefendi diye üzüntüyle başını salladı devlet adamı. Efkar-ı umumiye kunduracının lehinde.
Efkar-ı umumiye ha?
Efkar-ı umumiye.
Neden?
Çünkü o muhalefeti temsil ediyor, yani iktidarın rakibi.
Bu domuzluğa bir son vermeli diye baş kaldırdı berber. Karısı ise insancıl mühendise dönüp içini dökmeye başladı.
''Ah mühendis bey!'' diye hıçkırdı kadın. ''Herkes birdenbire bil fiil muhtar olmaya heveslendi. Moda oldu bu. Şimdiye dek burada bir muhtarın olduğunu bilmezdik.''
Haklısınız hanımefendi, yerden göğe kadar haklısınız dedi Dolniker. Kocanızın daha kıdemli olduğu münakaşa götürmez bir hakikattir.
Duyuyor musunuz Alman? Mühendis bey senin münakaşa kabul etmez bir şeye sahip olduğunu söylüyor.
Kıdem mazideki faaliyetlerin mükafatı olarak kazanılmış bir hak anlamına gelir.
Hasidov öfkeden kıpkırmızı kesilmiş gözleri kanlanmıştı.
Öyle mi diye bağırdı. O pis kunduracı ne istiyor öyleyse? Tamir ettiği kunduralar hep ayağımızı vurur da ses çıkarmayız. Ne istiyor bu adam?
Nöbet değişikliği diye anlattı Dolniker. Bay Hasidov diline çevik olmak yetmez. Usturanı da çalıştır.
Ustura Hasidov'un elinde sinirli bir savaşçının tuttuğu kılıçtan farksızdı.
Zalman diye sızlandı karısı. Hermann Spiegel'in dediklerini unutma. Heyecanlanman yasak. Sağlığın dünyanın bütün bil fiil muhtarlıklarından daha önemlidir.
Haklısın kadın, istifa edeceğim.
İstifa mı diye fırladı bayan Hasidov yerinden.
Dünyada olmaz.
Arkadaşlar, arkadaşlar diye girdi araya Dolniker. Allah aşkına bakın ne hallere düştük. Bu güzel köyün başına neler geliyor.
Mühendis bey, sen bunları anlayamayacak kadar iyi bir insansın dedi bayan Hasidov. Son zamanlarda burada çok şey değişti.
Her şeye rağmen elimdeki mütevazi imkanları emrinize verip yardım etmeye hazırım. Burada muhtar nasıl seçilir, anlatır mısınız?
Seçilmez dedi berber. Her zaman düzgün ve yanlışsız yazıyorum diye işleri üzerime yıkmışlardır. Boş zamanım daha fazlaymış. Örneğin berberde sıra beklemek diye bir derdim yokmuş. İşte böyle seçildim.
Öyleyse muhtar seçme metodunu hemen değiştirmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu kadar mühim bir meseleyi kaderin kör çarklarının dönüşüne bırakamayız. Bunun hal çaresi belediye sisteminin ihdası için seçim mücadelesinin verilmesinde yatmaktadır.
Haydi öyleyse dedi berber, ben hazırım.
Hemen geçici meclisi seçmeliyiz dedi Dolniker. Gizli bir plan açıklar gibi bu meclis köylünün arzularının ifade bulacağı en yüksek makamı teşkil edecektir. Bundan böyle arkadaşlar, Kimyon köy muhtarı bir belediye organı tarafından seçilecektir.
Belediye organı mı diye şaşkınlıkla sordu bayan Hasidov ama kocası hemen onu susturdu.
Kaygılanma dedi yerinden bütün görkemiyle kalkarak. Belki boyum uzun değil ama o topal berberden korkmuyorum. Öyleyse yek vücut halinde harekete geçelim dedi Dolniker yerinden kalkarken.
Devlet adamı dükkandan çıkarken gelişmelerin doyurucu bir düzeye ulaştığını düşündü. Dolniker dükkandan çıktıktan sonra Zalman Hasidov aynanın karşısına geçip yumruklarını, pazularını şişirecek biçimde sıktı.
Evet, belediye organları en güçlü olan bu kavgayı kazanacak.